Resul-i Ekrem Fahri Kainat sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âl ve ashabının Enbiya-i İzam Sadat-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarını manevi huzurunda bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarını hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli kardeşlerimiz, hayırlı vakitler olsun inşallah. Ramazan'dan da yeni çıktık sayılır daha. Çok daha geçmiş değil. İnşallah geçmiş Ramazan'ımız, geçirmiş olduğumuz bayram hepimiz için maddi ve manevi bereketlere vesile olmuştur. Ümit ederiz ki Ramazan bizden memnun olarak ayrılmıştır. Gelecek Ramazan'a da Rabbimiz inşallah bizleri yine özleyerek kavuştursun. Evet, Ramazan'ı özlemek, özleyip kavuşmak, kavuştuktan sonra da gereğini yapmak, sonra da Cenab-ı Hak böyle bir nimeti bizlere ikram ettiği için de çok çok şükran duyguları içerisinde olmak gerekir diye büyüklerimiz her zaman. Ramazan vesilesiyle sohbetlerimize böyle bir dönem ara vermiştik. Bugün inşallah yine kaldığımız yerden devam ederiz kıymetli kardeşlerim. Bu sohbetlerimiz belirli bir fikri disiplin içinde devam ediyordu. Nasıl devam ediyordu? Pek muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli eserini ana program olarak ele almış ve oradaki mevzuları her hafta bir mevzuya temas ederek hem oradaki nakillerden hem de diğer kaynaklardan istifade ederek kendi kişiliğimizi Müslümanca dokuma gayreti içinde olduğumuzu beyan etmiştik. Gerçekten de gerek okuduğumuz ayet-i kerimeler, gerekse dinlediğimiz hadis-i şerifler, gerekse de ta asr-ı saadetten başlayarak günümüze kadar gelen İslam büyüklerinden ortaya konulan misallerin hepsinin bir tek gayesi var. Müslümanlığımızı güzelleştirmek, güzel Müslümanlar olmak veya daha öz tabiriyle ihsan kalitesinde Allah'ı her an gördüğünün idraki içerisinde hayatın bütün alanlarında en güzel davranışları yaşayarak güzel bir Müslüman olarak hayatı sürdürebilmek. Ve bugün dinlediğimiz ayet-i kerimede dua ederiz şu güzel vakitte ki Cenab-ı Hak hepimize o hitabı duyursun. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Ey itminana, huzura, sükuna ermiş nefis. Yani nefsi emmareden, nefsi levvameden, nefsi mülhimeden geçip itminan dediğimiz o huzur haline ermiş olan nefis, sen Rabbinden razı, o da senden razı olarak cennetime gir, kullarımın arasına gir diye ilahi bir hitabı inşallah hepimiz son nefesimizde duyar. Bu dünya defterini, dünya hayatını öyle kapatırız inşallah. Bir çok güzel misal vardır. Cüneyt Bağdadi Hazretleri o son vefatı anında şöyle bir son defa bakmış etrafına. Ondan sonra derin bir besmele çekmiş. Bismillahirrahmanirrahim deyip gözlerini kapatmış. Evet, bu dünyanın kapısını kapattık. Öbür alemin kapısını besmeyle açıyoruz. Cennetin kapısını, Cemalullah'ın kapısını şeklinde. Onun için kıymetli kardeşlerimiz, hepimizin gayreti, gerek ibadetlerimizin, gerek diğer hizmetlerimizin, gerek ilticalarımızın, dualarımızın, aklınıza ne geliyorsa kulluk adına bir gayesi var. Nihai noktada son nefesi mümin olarak vermek, Rabbimizden razı, o da bizden razı olarak bir öte aleme bir adım daha atabilmek. Onun için de bunun kaynağı da ne, bunun yolu ne? Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti. Cenab-ı Hak bize bir kitap göndermiş. Diyor ki bu kitap inne hadel Kur'an yehdi lilleti hiye akvem. İşte şu kitap var ya, bu size en doğru yolu, en sağlam yolu, en müstakim yolu gösterir. Size Allah'ın uzattığı bir iptir. وَاَتَسُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine sarılın. Sonra da bir de size bir peygamber gönderdik. Evet, o peygamber size Allah'ın ayetlerini okur, sizi tezkiye eder, size bilmediği şeyleri öğretir, değil mi? Ve sizin için de en güzel örnektir. Hayatın bütün alanlarında sizin için müstesna en güzel bir örnek. Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem o veda haçı dediğimiz haçında böyle onun sesi tabii böyle bir mikrofon teşkilatı olmadığı için kıymetli kardeşlerim hep aralardaki insanlar vasıtasıyla dalga dalga 120 bin insana nasıl ses duyurulacak? İşte arada o sesi taşıyanlar var. Resulullah Efendimiz mesela eyyühennâs diyor. Belki 50 metre ileride birisi eyyühennâs diyor. O sesi duyan 50 metre ilerideki bir insan o da eyyühennâs diyor. O 121 insanın kaplayacağı alanı düşünün. O söz demek ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her sözü kaç kere tekrarlanıyor bütün insanlara ulaşmak için. İşte orada da Efendimiz son olarak buyuruyor ki ben sizlere iki güzel emanet bırakıyorum. Bu iki emanetime sımsıkı sarılırsanız asla ve asla sapıklığa düşmezsiniz, yanlış yollara gitmezsiniz. Nedir ya Resulallah o iki emanet? Allah'ın kitabı ve Allah Resulü'nün sünneti. Kitab Allah ve sünnete nebiyi. Onun için kıymetli kardeşlerim, hepimizin derdi o ilahi kitabı güzel okumaya, anlamaya, anladığımızı yaşamaya, daha sonra da başka yüreklere taşımaya gayret etmek. Belki Ramazan boyunca hakikaten hepimizin daha böyle öncelikli tercihimiz diyeyim, Allah'ın kelamıyla buluşmak oldu değil mi? Kendimizin Kur'an okumalarımız oldu. Mukabeleler dinledik. Niçin? Sadece sevap kazanmak için değil elbette ki. Evet, insan elif, la, mim dediği zaman üç harfe ayrı ayrı sevaplar verir Cenab-ı Hak. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın bize olan ilahi mesajlarını, bize gösterdiği emirleri, nehileri yakinen tanımak için okuyoruz ve öyle okumamız gerekir. Sonra da farklı şekillerde belki camilerimizde sohbetler oldu, daha özel seminerler, sunumlar oldu. Bütün buralarda da dinlemek durumunda olduğumuz tek şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, sahabe-i kiram efendilerimize yakın olma heyecanımız, gayretimizdi kıymetli kardeşlerim. İşte yıl boyunca devam eden bu sohbetler farklı şekillerde gerek camilerimizde, gerekse daha özel mekanlarda, sivil toplum kuruluşlarının farklı mekanlarında hep İslam adına yapılan bu toplantılar, sohbetler, seminerler, daha farklı şekillerde isim alan toplantıların biricik gayesi var. Güzel Müslüman olmak için Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın sünnetiyle buluşabilmek. Ama bu noktada tabii herkes kendi ferdi programını da güzel yapmalı. Ben ne kadar çok vakit ayırabiliyorum Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine, onu ne kadar yakinen tanıyorum. Onun için dünyaya bir kitabı okumaya, bir insanı tanımaya geldik diyor büyükler her zaman. Okuyacağımız tek kitap Allah'ın kelamı, tanıyacağımız tek insan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bize onu tanıtan sahabi-i güzin efendilerimiz. Nasıl dinlemişler Allah'ın Resulü'nü değil mi? Kitaplarda geçiyor böyle, nakillerde geçiyor. Sanki başlarının üzerinde bir kuş var da başlarını şöyle oynatsalar o kuş kaçacakmış gibi bir ciddiyetle, bir gayretle, bir heyecanla Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme hem gönüllerini açmışlar, hem gözlerini teksif etmişler, hem de can kulağıyla dediğimiz şekilde bir sözü kaçırmamak için dikkat etmişler. Daha önceki sohbetlerimde herhalde anlatmıştım. Üç sahabi bir gün Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemin ziyarete gidiyorlar. Yolda giderken de aralarında bir görev taksimi yapıyorlar. Diyor ki, aman diyor, Allah Resulü'nün o mübarek dudaklarından ne çıkarsa onu kaçırmayalım. Sen birinci cümleye teksif et kendini. Ben ikinci cümleye teksif edeyim. Sen de üçüncü cümleye teksif et. Sohbetten sonra onları tekrarlarız. Hani bu kadar hadis nasıl geldi bize diyorlar ya, insanlar bazıları böyle biraz da şüphe uyandırmak için soruyorlar bunu. Bu kadar hadis nasıl geldi? Böyle geldi işte. Öyle geldi. Allah Resulü'nün huzuruna vardıklarında hatta bazen o kadar hassasiyet gösteriyorlar ki Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle bir sahabi aralarında anlaşıyorlar. Ya tamam, bizim dünya işimiz var ama dünya işini biz görürken Resulullah bir şey söylerse ondan mahrum kalır mıyız? E ne yapalım? Bir gün diyor sen akşama kadar Allah Resulü'nün yakınında ol. Namazda yakınında ol, sohbet ettiği zaman yakınında ol. Ben işime bakayım. Akşam olunca da sen bana bütün olanları anlatırsın. Ertesi günde ben Resulullah'ın yanında olurum. Sen işine gidersin. Akşam olduğunda yine buluşuruz. Ve o mübarek dudaklardan vahiy adına ne geldiyse bize, Resulullah Efendimiz'in ayrıca kendi beyanlarından bize ne ulaştıysa onu biz günü gününe hayatımıza taşımalıyız. Böyle bir hassasiyet kıymetli kardeşlerim. Öyle hani oturup birisi bir şey yazmıyor yani sakın ha. Niye? O Allah'ın nimeti, Allah'ın rahmeti olarak biliyorlar. Bizi Cenab-ı Hak en büyük nimet olarak, en büyük bir rahmeti ilahiye olarak bizi Habibini gönderdi. Başka peygamber de gelmeyecek kıyamete kadar. Öyleyse onu iyi dinlemeliyiz. Sonra da dinlediğimizi yaşamalı. Yaşadıklarımızı da bir başka coğrafyalara taşımalıyız heyecanı. İşte asırlar içinde birçok coğrafyayı İslam'la buluşturmuş. Bu millet, bu aziz millet, ta Orta Asya'dan Avrupa'nın ortalarına kadar giden bu millet, evet, Ceziretül Arap'ta yaşamadı. Ya Mekke, Medine ailesi geldi, Orta Asya'da at üstünde koşturan bu Türkiye'nin evlatlarını, bu Türk evlatlarını veya farklılıklarına evlatlarını İslam'la buluşturdu değil mi? Çıkmışlar Mekke'den, Medine'den ve ulaşmışlar dünyanın her yerine. Ve elhamdülillah ki bugün dünyanın her yerinde o 14 asır evvel inen vahyin, evet, insanların gönlünde bir yeri var. Rabbim nimetini kendisi indirmiş. O nimeti de kıyamete kadar koruyacağını da vaat etmiş. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz bu zikri, bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Kıyamete kadar da onu biz muhafaza edeceğiz. Evet, onun düşmanları da olacak. Küstahlık yapanlar olacak. Saldıranlar olacak. Yok etmek isteyenler olacak. Olacak, olacak ama Hakk'ın kelamını kimse yeryüzünden kaldıramayacak kıyamete kadar. Evet. Sadece onunla buluşanlar izzet kazanacaklar. Ayet-i Kerime çok net olarak söylüyor. Ya eyyühellezine amenu men yertette minküm an dinih فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Ey müminler! Siz büyük bir devlete ulaştınız. Hangi devlete? İslam devletine, İslam nimetine. Eğer siz bu nimetten ayrılacak olursanız, yani geri gerisi dönerseniz, bu nimeti reddederseniz, zararı sadece size olur. Dine bir zarar gelmez. Peki ne olur? Allah bir kavim getirir ki onlar bu dine sahip olurlar. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Allah'ın kendilerini sevdiği, Allah'ı seven bir nesli bu dine sahip çıkar. Ve bir de onlar müminlere karşı çok mütevazidir. اَذِلَّتِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنَ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dini inkar edenlere karşı da gayet şedid, İzzetli, onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيمٍ. Hiçbir kimsenin de kınamasından, hor görmesinden de asla korkmazlar. Onları kendi hallerine bırakırlar ve Allah'ın dinini kıyamete kadar yaşarlar. Öyleyse aziz kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, elhamdülillah böyle bin yıldır bu topraklarda bu yüce din mescitleriyle, dergahlarıyla ve vakıflarıyla maddi ve manevi müesseselere yaşamış. Şimdi nöbet bizlerde, biz de bu dini Allah'ın bize indirdiği, Resulün bize gösterdiği, eslafımızdan, geçmişlerimizden emanet aldığımız şekilde hem kendi zamanımızda yaşamak hem de gelecek nesillere bu kitabı, bu Allah'ın Resulünün beyanlarını ve onun getirdiği hayatı, güzel hayatı gelecek nesillere taşımak sorumluluğumuz var. Evet, ben yaşarım, biter benimle değil, ben yaşayacağım, benden sonra da bu din yaşanacak. Yaşanması gerekir diye kendi sorumluluğumuzun farkında olmak mecburiyetindeyiz. Onun için bu Faziletler Medeniyeti isimli eseri böyle gündeme almıştık değerli kardeşlerim. Ve onda daha önceki sohbetlerimizde hizmet bahsini okumuştuk veya o konuyu işlemiştik. Ne vardı orada? Hakka davet vazifesi vardı. Güzel örnek olmak gibi bir sorumluluğumuz vardı. Yumuşak bir lisanla bu dini anlatmak gibi bir sorumluluğumuz vardı. İslam'ın güler yüzünü göstermek gibi bir sorumluluğumuz vardı. Sonra ilim ve Kur'an hizmetleri, hizmetlerimizin en önde gelenleri olmalıdır diye bir başlığımız vardı. Daha sonra da bu hizmetlerin içtimai dediğimiz sosyal hizmetler alanında yaratılana şefkat, infak, Allah yolunda gayret, Allah yolunda fedakarlık gibi konuları hep ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerin gösterdiği istikamette okumaya, anlamaya, hayatımıza taşımayı gündem haline getirmiştik. Bugün de yine bir aynı konuda matemlerin civarında bulunmak diye bir ana başlığın altında son sohbetimizde Müslümanların dertleriyle dertlenmek ve diğer yanlık diye bir mevzuyu işlemişiz. Bugün de kıymetli kardeşlerim, klasik bir konu ama şu anda dünyada ne kadar gündemde dul ve yetimlerle ilgilenmek diye bir konu var. Evet, belki dul ve yetimlerle ilgilenmek konusu geçmişte mahalli bir konuydu belki. Ama artık bugün evrensel bir konu. Öyle değil mi? Cihan şumul bir konu. Dünyanın ne kadar yetim evladı var. Gazze'de kaç bin insan yetim şimdi? Kaç çocuk değil mi? Ölenler gitti, belki kurtuldular ama geride kalanlar, kimisinin belki kolu yok, kimisinin ayağı yok, anası yok, babası yok. Bir yufka Müslüman yüreği bekliyorlar. Evet, zulümden kurtulmak istiyorlar. Suriye'de yetimler var, Myanmar'da yetimler var. Ülkemizde yetimler var. Ne yazık ki son zamanlarda belki İslam'ı güzel yaşayamayışımızın sebebiyle birçok yuvanın yıkılmasıyla gerçekten yetimler var. Bir dostumuz, bir aile hakimimiz anlattı bir gün. Yüreğimi sızladı gerçekten. Bir gün diyor, bir karı koca geldiler önüme. Hakim Bey, biz ayrılacağız. Peki. Ne ayrılacaksınız? Ayrılacağız. Anlaştık. Bu evliliği bitireceğiz. İyi. Kanun bize bu yetkiyi vermiş. Siz istiyorsunuz, bize de tek şey kaldı. Hadi evliliğiniz bitsin demek. Yanlarında da ufak bir çocuk. Sonra çocuk sözü aldı diyor. Tamam hakim bey de siz bunları boşayacaksınız. Ben kimin yanında kalacağım? Bir hakim kardeşimiz anlatıyor bunu. Evet, Türkiye'nin manzarası bu da. Yetimler deyip geçmeyin yani. Dışarıdaki yetimlerin derdindeyiz ama civarımızda nice yetimler var böyle. Baktılar birbirine, beyefendi ol baksın çocuğuna, çocuğu doğurdu dedi diyor. Attı kendini kenara rahat edecek. Hanımefendi, o da aman çocuğu onun çocuğu, o baksın dedi diyor. Çocuk baktı ki anneden haber yok, babadan şefkat yok. Sonra döndü bana diyor, bunu bir hakim aynen böyle anlattı. Hakim bey ne olacak dedi diyor. Anam istemiyor, babam istemiyor. Siz mi bakacaksınız bana? Bu da bir Türkiye manzarası. Onun için kıymetli kardeşlerim, gerçekten ciddi problemler yaşıyoruz. Problemin kaynağı ne peki hocam? Problemin kaynağı İslam'ı hazmedemeyişimiz. Kendimizi İslam'a göre değil de İslam'ı kendimize göre yaşamaya çalışmamız. Benim canım böyle istiyor, ben böyle Müslüman olmak istiyorum. Öyle değil. İslam bizden nasıl bir Müslüman olmamızı istiyorsa öyle olacağız. Babaysak İslam nasıl baba istiyorsa öyle baba olacağız. Anneysek nasıl anne istiyorsak öyle anne olacağız. Komşuysak nasıl komşu olmamız gerekiyorsa öyle komşu olacağız. Kısacası Allah bize nasıl ölçüler koyduysa o ölçülerin içerisinde yaşamaya gayret edeceğiz. Yoksa kendimize göre sağından solundan ölçüleri didikleyip de böyle ölçüleri kendimize uydurmayacağız. Biz ölçüye uyacağız. Hangi ölçüye uyacağız hocam? Vevada'al mizan. Allah hayatın bütün alanlarına ölçüler koydu. Vevada'al mizan. Ella tetgav fil mizan. Allah ölçüler koydu sizin bütün hayatınıza. İbadet hayatınız ölçülü, aile hayatınızın ölçüleri var, ticaretinizin ölçüleri var, değil mi? Seyahatinizin ölçüleri var, eve girişinizin ölçüsü var, evden çıkışınızın ölçüsü var. Var, var. Her yerde ölçüler var. Hani onu şöyle ifade ediyoruz, İslam'ın kapsama alanına girmeyen bir şey yok. İslam her yerde. Dört duvarın arasında da İslam var. Dağların tepesinde de gene Müslümanlığımız var. Denize düşsek denize de Müslümanlığımız var. Evet. Öyle olunca da ilahi ölçülere hepimiz her yerde uymak durumundayız. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde önümüze konan her konu, aman hocam bunlar klasik konular değil. Bunlar bizim için can damarı konular. Kardeşimizin okuduğu, kıymetli hocamızın okuduğu Fecir suresinde işte bakın Rabbimiz buyuruyor. Bu tam da yeri geldi şimdi. Buyuruluyor ki فَاَمَّلْ insan. Evet şu insan var ya, şu insan dediğimiz hani bütün kainattaki her şeyi hizmetine verdiğimiz ayı, güneşi, yıldızları, yeri, göğü, her şeyi kendisine musahhar kıldığımız, emrine verdiğimiz şu insan denen varlık var ya, evet, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda, bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Tamam, memnun hayatından. Ama ayet-i kerimede bir incelik var. Bakın, demek ki verilen her nimet imtihan için veriliyor. Bolluğun da imtihanı var, yokluğun da imtihanı var. Bugün bu ayetleri okurken bu kelimeye böyle dikkatimi çekti. İza mebtelâhu rabbuh, onu imtihan etmek için ona bir bolluk verdiğinde o böyle hiç farkında değildir imtihanın. Oh ne güzel, keyfim yerinde der ve Rabbim bana ikram etti der. Sonra tekrar onu imtihan edip de rızkını daralttığında da Rabbim beni önemsemedidir. Evet, insan işte. Kur'an-ı Kerim insanı anlatıyor. Bugün böyle Arjantin'den bir misafir grubumuz vardı. Sağ olsun namazımızı kıldıran bizim Bera hocamız da onlara tercümanlık yapıyor. Bugün bir İspanyol kardeşimizin arkasında namaz kılmış olduk. Evet, İslam bir milletin dini değil. Bütün insanlığın dini yani. Kim ona sahip olursa. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz kendisine. Dedim ki Kur'an'ın konusu insan. Kur'an insan için geldi çünkü. Melekler için gelmedi. Hayvana zaten kendi nizamında giriyor. Kur'an'ın 6666 ayeti kerimeye bir rivayete göre farklı rivayetler var. Hepsi insana hitap ediyor. İnsan için geldi bu ayetler. Bizim için geldi yani. Biz insanız diyorsak kendimize İnsan vasfını söylüyorsak bu 6666 ayetin konusu biziz. Evet. Ama bize anlatıyor Rabbimiz işte. Efela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Biliyor o bizim. Biliyor. Kabiliyetlerimizi de o yarattı çünkü. Zaaflarımızı da o biliyor Cenab-ı Hak. Onun için size nimet geldi mi, oh ne güzel ikram etti diyorsunuz. Ama biraz rızkınız daraldığında da oh Rabbim beni önemsemedi diyorsunuz. Sonra da buyuruluyor. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ya Cenab-ı Hak etmiyorsunuz diyor. Edin demiyor. Etmiyorsunuz diyor yani. Etmeniz gerekir. Etmiyorsunuz ama. Etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye de birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Sadece yoksulu yedirmiyorsunuz demiyor Cenab-ı Hak. Hem yedireceksiniz hem de teşvik edeceksiniz. Kardeşim hadi yedirelim diye. Bak elhamdülillah bu vakıflar bunun için kurulmuş değil mi? İnsanlar birbirini teşvik etmişler. Ya şuraya bir vakıf kuralım. Aç insanlara yemek verelim. Susuzlara su götürelim. Hastalara bir şifalar dağıtalım diye birbirlerini teşvik ederek müesseseler kurmuşlar. Vakıflar işte insanların birbirini teşvikiyle ortaya çıkan hayır müesseseleri. Burada da elhamdülillah Hüdayi sofrası 400 sene önce açılmış. İnşallah kıyamete kadar devam eder bu sofra. Bugün de bir dünya sofrası haline gelmiş. Ta Filipinler'den Afrika'nın batısına kadar, Amerika'nın kuzeyinden Afrika'nın güneyine kadar bir coğrafyada az veya çok imkanlara göre Hüdayi sofraları açılıyor. Kimle açılıyor? İşte bu güzel insanların birbirlerini teşvikleriyle. Hadi bizim de çorbada bir tuzumuz bulunsun deyip de kardeşlerini teşvik edenlerle. Cenab-ı Hak da buyuruyor, evet doğrusu yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Ya bana ne kardeşim değil. Teşvik edeceğiz birbirimizi. Bak burada bir hayır var. Cenab-ı Hak ve teavenu alel birri ve takva buyuruyor. İyilik ve takva hususunda birbirinizle karşılıklı yardımlaşınız. Gel kardeşim bakın. Şurada bir hayır var. Ona beraber koşalım şeklinde birbirinize teşvik. Bana ne hocam yaparsa yapsın değil. Müminler birbirini hayra, güzelliğe, ondan sonra güzel işlere teşvik de edecekler. Zorlamayacak. Ama hayır yollarını gösterecek. Bak burada kardeşim şöyle bir hayır var. Burada şöyle bir güzellik var. Burada şöyle bir sofra açılmış. Şurada şöyle bir gariplik var. Gelin hep beraber buralara yardımcı olalım şeklinde teşvik de olacak. Genelde Kur'an-ı Kerim'de özellikle yoksullara yedirmek noktasında hep bu üslup kullanılıyor. Yine Maun suresinde وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ bak, müşriklerin vasfı anlatılırken de onlar yani yoksulu yedirmeye de teşvik etmiyorlar. Yani yedirmiyorlar demiyor cemaat. Teşvik etmiyorlar. Demek ki ondan evvel kendisi yedirecek ki bir de teşvik de edecek. Evet, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Peki, haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Malı da aşırı biçimde seviyorsunuz. Evet. Çünkü cahiliye devrinde Araplar mirastan kadınlara, çocuklara, yetimlere pay vermezlerdi. Yetimlere pay vermiyorlar. Ondan sonra çocuklara vermiyorlar, kadınlara vermiyorlar. Dolayısıyla ne bulurlarsa bugünkü kapitalist sistemde olduğu gibi bugün ben varım hayatta, ben yiyeyim, benden sonrasını beni ilgilendirmez şeklinde bir cahiliye anlayışı var. Cenab-ı Hak da o anlayışın yıkılması için sizler böyle yapıyorsunuz, böyle yapmayın. Yapmamanız gerekir diyerek ikaz ediyor. Peki böyle yapıyorsunuz ama sonu ne olacak bu işin? Sonu şu olacak. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldiği, melekler saf saf dizildiği zaman, o zaman her şey ortaya çıkacak. Ayetin bak tefsirden aynı aldım. Buradaki meali okuyorum yani. Evet. Yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldiği, meleklerde saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacak. Kimin ne yaptığı, kimin ne yapmadığı ortaya çıkacak. O gün cehennemde getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Hatırlar da faydası yok. Hatırlamanın faydası yok. Cenab-ı Hak aynen böyle buyuruyor. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? وَاَنَّا لَهُ الزِّكْرَى. Tamam, hatırladın. Şunu yapmalıydım, bunu yapmadım ama geçti artık. Yapacaktı, ne yapalım? Sana Allah bir hayat verdi. Göz verdi, kulak verdi, kitap gönderdi sana. Peygamber gönderdi. Ben o zaman da değildim hocam. Ama peygamberin sesi sana geldi. 1400 sene sonra sana Hüdayi Camii'nde Allah'ın kelamı okundu. Resulullah'ın beyanı okundu. Hadi okunmadı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama o gün hatırlamanın da bir faydası yok buyuruluyor. İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Pişmanlık başlar. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez, onun vuracağı bağı da kimse vuramaz. Evet, böyle bir manzara anlatıldıktan sonra da sohbetimizin başında zikrettiğim ayet-i kerime, hani Allah'ın ikramına mazhar olup onun farkında olan, kendini İslam'a göre ayarlayan ve İslam'ı güzel yaşayan, sonunda Allah'ın razı olduğu kul haline gelene de bir hitap var. Ey huzura kavuşmuş insan! Ya eyyetühen nefsül mutmainne! Evet, İslam'ın huzuruyla, güzelliğiyle buluşmuş ve gerçekten şu dünya hayatında İslam'ın mutluluğunu böyle serin su içer gibi içmiş güzel insan, şimdi sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön, seçkin kullarımın arasına katıl, cennetime de gir. İşte Fecr suresinin 15'inden 30. ayeti kerimesine kadar bize verilen ilahi bir mesaj. Nimetler size imtihan için veriliyor. Bunun farkında olun. Sonra da nimetler bazen belki elinizden gidebilir. O zaman da sakın isyan etmeyin. Ama bu dünyaya geldiğiniz sorumluluklarınız var. Kendiniz Allah'ın nimetlerinden istifade ettiğiniz gibi yetime de ikram edeceksiniz. Yoksulu da elinden tutacaksınız. Sadece bu dünyada ben varım, ben yaşarım, beni başkası ilgilendirmez gibi bir anlayışın içinde asla olmayacaksınız. Onun için hep genel tarif neydi? Din, Allah'a tazim, Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatına karşı şefkat ve merhametten ibarettir. Bütün mahlukata ama. Tabii bu mahlukatın başında da insan gelir. Bizim gibi insan olan ama bazen bizim sahip olduğumuz nimetlerden mahrum kalan. Onun için de muhterem üstad, Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin, çok güzel bu konuya temas ederken şöyle bir giriş yapmışlar. Toplumda ilahi imtihanın bir cilvesi olarak bazı kanadı kırık insanlar bulunur ki Cenab-ı Hak diğer kullarına onlar hürmetine rızık verir ve yardım eder. Evet, bize nimetler geliyor da acaba bu nimetleri gökten sağan hangi duadır? Allah'ın rahmetini celbeden hangi olaydır? İşin sadece biz bir tarafını görüyoruz. Ama bazen bir mazlumun duasını, bir garibin ilticasını çok zaman duymuyoruz. Ama nimet de oradan geliyor. Lakin insanlar bu hakikati çoğu zaman anlayamazlar. O kulların mahrumiyetini aldırmadan devamlı kendi varlıklarının artmasını isterler insanlar. Cenab-ı Hak ise toplumdaki kanadı kırıklarla beraber olmayı, onlara bakmayı imkan sahipleri için bir vazife kılmıştır. Ve nitekim az önce okuduğumuz ayet-i kerimede siz yetime ikram etmiyorsunuz buyuruluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerçekten bu konuda o kadar çok beyanı var ki, çünkü kendisi de Cenab-ı Hak bir hikmete mebni olarak onu bir yetim olarak dünyaya getirdi ki yetimlerin halini de anlayan o. Bütün yetimlerin de tesellisi o zaten. Benim peygamberim de bir yetimdi diyerek yetimler de onunla teselli buluyorlar. Bu bakımdan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayata gözlerini yetim olarak açmış. Dolayısıyla da ümmetinin yetimleriyle bizzat alakadar olmuşlardır. insanlığa en güzel bir örnek şahsiyet olmalarının bir tezahürü olan şu ifadeleri ne yüksek bir fazilet örneğidir Resulullah Efendimizin. Buyuruyorlar ki, ben Resulullah Efendimiz her mümine kendi nefsinden daha ileriyim ve daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Resulullah Efendimiz. Evet. Ümmetimden birisi ölürken mal bırakırsa malını varisleri alsın. Peki borç bırakırsa o borç bana ait diyor Peygamberimiz. Ama borç da bırakmamaya gayret edin. Ashabını da buna teşvik ediyor. Ama olduya borç bırakırsa o borç bana aittir. Yıllar önce 92 yılıydı herhalde. Merhum Musa Efendi Hazretleri ile Sovyet Rusya dağıldığı anda bir Özbekistan seyahatimiz olmuştu. İlk defa orada gördük bunu. Bir namaz vaktiydi. Orada bir çınarın altında bir cenaze namazına katıldık. Oranın aksakalları dediğimiz birkaç yaşlı insan çıktılar hemen. Dediler ki, bu mevtanın borcu var mı ey cemaat? Varsa söyleyin, biz o borçları ödeyelim. Allah Allah dedik ya, adamlara bak. Demek ki bir sünneti yerine getiriyorlar yani. Burada kim kimin borcunu kefildir ki aman der, başıma hiç açmayayım yani bir de. Kendi borcumu ödeyemiyorum, bir de başkasının borcunu mu ödeyeceğim der. Ama İslam toplumu farklı bir toplum yani. Evet, o borçlu insan ayrıca borcuyla gitmesin, değil mi? Onun için Resulullah Efendimiz, fakat bir borç veya yetim bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Onun için hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatına baktığımızda, ne bileyim işte Bedir'de, Uhud'da şehit olan sahabelerin çocukları böyle Allah Resulü'nün o merhamet kucağında nasıl mutlu oluyorlar. Sizin diyor babanız benim bundan sonra, anneniz Ayşe'dir, anneniz Zeynep'tir, merak etmeyin değil mi? E ne yapalım, kader böyleymiş, babanız hak yolunda şehit oldu deyip bırakmıyor Allah'ın Resulü. Onun için Efendimiz tabii burada uzun uzun hadislerden rivayetler var. Buyuruyorlar ki Müslümanların evleri içinde en hayırlı ev içerisinde yetime iyi muamele edilen evdir. Evet. Farklı şekillerde olur. Dediğim gibi bir harpte annesini babasını kaybetmiş olur. Yurt içinden gelir, yurt dışından gelir değil mi? Suriye'den yetimler geldi bize zamanında. Annesi babası hakikaten oralarda kalmış. Bazen babası kalmış orada, şehit olmuş. Bazısının belki annesine ulaşılamamış. E onu alan insanlar eğer onlara gerçekten bir evlat muamelesi yaptılarsa evleri en hayırlı ev haline geldi. Müslümanlar içinde en kötü ev de yetime kötü muamele edilen evdir. Tabii yani bir takım ailelerin parçalanmaları sebebiyle de İslam toplumunda evlerde yetimler olabiliyor işte. Onlara hangi şekilde olursa olsun onlara muamelesinin güzel yapılması gerekiyor. Burada şöyle iki tane güzel misal var. Muhterem Üstadımız nakletmişler bunları. Fazilet tabloları olarak. Beşir bin Akrabe şöyle anlatır. Uhud günü Resulullah'la karşılaştım. Babam ne durumda dedim. Şehit oldu. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun buyurdu. Ağlamaya başladım. Allah'ın Resulü beni aldı, başımı okşadı, hayvanına bindirdi. Sonra da ben baban, Ayşe de annen olsa da razı olmaz mısın dedi. Yani sahabesine bu çocuğu teselli edin, alın götürün bunu demiyor Resulullah. Soruyor çünkü Resulullah'a sormuş yani. Benim babam nerede diyor. O da diyor ki senin baban şehit oldu. Çocuk ağlıyor. Allah'ın Resulü de tamam diyor. Evet baban şehit oldu ama şimdi beni baba kabul eder misin? Ayşe'yi de anne kabul eder misin? Bunlar kıymetli kardeşlerim bizlere gerçekten çok önemli mesajlar veriyor. Yüreğimizi yufka hale getirmeli bu. gerçekten içimize Allah Resulü'nün bu davranışları bir kişilik olarak yerleşmeli. Bunun üzerine diyor o sahabi, ben de anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Tabii ki razı olurum dedim. Şu anda saçlarım ağardığı halde Resulullah'ın mübarek elinin değdiği yerler hala siyah kaldı diyor. Diğer elleri saçlarımın ağardı ama diyor, Allah'ın Resulü mübarek elleriyle saçlarımın bir kısmına dokunmuştu. Bak, ben senin baban olayım, Ayşe de annen olsun diye. Diğer yerler ağardı ama Allah Resulü'nün mübarek avuçlarının dokunduğu yerler bu dokunduğu gibi kaldı diyor sahabi. Evet. Bize anlatılan güzellikler, İslam adına anlatılan güzellikler işte bunlar kıymetli kardeşlerim. Burada yine belki sohbetlerde çok dinlediğiniz bir konudur bu da. Her zaman insanın yüreğini böyle çok daha farklı şekilde etkiler. Kada umresi dönüşü, yani Hudeybiye musalihasından sonra Allah Resulü bir sene sonra kaza umresi dediğimiz Hudeybiye anlaşmasında malum Peygamberimize Mekke'de umre yaptırılmadı. Hudeybiye'de anlaşmalı. Bir sene sonra Müslümanlar geldiler ve Hicri 6. yıldan dersem Kabe'de umrelerini yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarken Hazreti Hamza'nın kızı Ümame peşine takıldı. Demek ki Hazreti Hamza Efendimiz Uhud'da şehit olmuş ama kızı Mekke'de kalmış zamanda. Hicret edememiş. Mekke'de kalmış. Uhud gazvesi hicretin 2. yılında. Aradan 3-4 sene geçmiş. Hala Hazreti Hamza'nın kızı Mekke'de. Ama babası gitmiş. Medine'de Uhud'da şehit olmuş. Orada yetim bir kız var Mekke'de yani. Hazreti Hamza'nın kızı. Kim Hazreti Hamza? Peygamberin amcası. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının kızı Mekke'de kalmış. Babası da Medine'de Uhud'da şehit olmuş. Resulullah da şimdi bir umre vesilesiyle Mekke'ye gelmiş. Ümame de ah diyor amcam geldi şimdi. Amcamın oğlu Hazreti Hamza'nın kızı Ümame Resulullah'ın peşine takıldı ve Resulullah Efendimiz'e amcacığım, amcacığım diye seslendi. Hazreti Ali onu alıp elinden tuttu ve Fatıma'ya amcanın kızını yanına al dedi. Hazreti Fatıma'ya. O da demek umreye gelmiş. Ona dedi ki Fatıma bu Hamza'nın kızıdır. Bunu yanına al. Medine'ye gelince Ümame'ye bakma hususunda Hazreti Ali, Hazreti Zeyd ve Cafer radıyallahu anh ihtilafa düştüler. Yani işi birbirine atmıyorlar. Herkes buna ben bakacağım diyor. Sen bak demiyorlar yani. Hazreti Ali, o benim amcamın kızıdır. Ona ben bakmalıyım dedi. Cafer, o hem amcamın kızı hem de ben onun teyzesiyle evliyim. Onun için ben bakmam lazım dedi. Zeyd de o benim kardeşimin kızı diyordu. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz onu Hamza ile kardeş yapmıştı. Kardeş yapmış yani sadece. O benim kardeşimin kızı diyor. Üçü de ona ben bakacağım diye uğraşıyorlar. Aman canım sen bak değil yani. Ben bakmam lazım. Bu bize emanet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümame'nin teyzesinin yanında kalmasına hükmetti. Teyzesinin yanında kalsın dedi. Zira teyze anne makamındadır buyurdu. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek ki bir olayda kaç tane ders veriyor farklı farklı değerli kardeşlerim. Buyuruyor ki teyze anne makamındandır. Ardından da Hazreti Ali'ye yönelerek sen bendensin, ben de sendenim. Kırılma yani. Sen bakmak istiyordun ama bu yavrucağıza bunu ben teyzesine veriyorum. Ama seni de taltif edeyim. Sen bendensin, ben de sendenim. Cafer'e dönerek yaratılışın ve huyun bana ne kadar da benziyor dedi. Nasıl iltifat bu değil mi sevgili kardeşlerim? Yaratılışın ve huyun bana ne kadar benziyor dedi. Sonra Zeyd'e dönerek de Sen bizim hem kardeşimiz hem de Mevlamız yani azatlımızsın buyurdu. Böylece her birine ayrı ayrı iltifat ederek de gönüllerini aldı. Mahzun olmayın, Hatice burada bir tane evlat var. Onu da birisi alacak. Hepiniz isteklisiniz ama sizin de başka güzellikleriniz var. Değil mi? Allah Resulü'nü işte böyle tanıyacağız kıymetli kardeşler. Her gönle dokunan, her insanın böyle yüreğine bir güzellik veren bir kutlu Nebi. Bizler de hayatımızda hep ona bakarak yaşamak durumundayız işte. Tamam ben böyle karar verdim, bu iş böyle olacak değil. Evet böyle karar verdik ama senin de böyle bir güzelliğin var. Senin de başka bir güzelliğin var. Herkese ayrı ayrı gönüllerine dokunmak. Sonra Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e iltifat ettiğinde, azatlı kölesi yani, Zeyd o kadar sevindi ki kalkıp tek ayak üstünde Peygamberimizin etrafında dönmeye başladı. Niye dönmeye başlıyor? Diyor ki ya Resulullah Efendimiz sen bizim kardeşimiz ve Mevlamızsın diye ona iltifat ettik. Tek ayak üzerinde Allah Resulü'nün etrafında dönmeye başladı. Cafer'e iltifat ettiğinde o da Zeyd'in arkasından aynı şekilde yürüdü. Bana iltifat ettiğinde ben de Cafer'in ardı sıra sevincimden tek ayak üstünde sekmeye başladım. Hepsini ne kadar mutlu etmiş Resulullah. Onun için bir müminin gönlüne sevinç vermek dünya nimetlerinden çok daha hayırlıdır diye bir rivayet de var değerli kardeşlerim. Bir başka tabii çok önemli husus demiştim ki kocasını kaybetmiş hanımefendilere Allah Resulü'nün muamelesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlendiği dul hanımların yetim çocuklarını da bağrına basmış, onları kendi yavruları bilerek talim ve terbiyelerine ihtimam göstermiştir. Nitekim Ümmü Seleme validemiz çok çocuğu olduğunu bildirdiğinde Faid-i Kainat Efendimiz onların himayesi görülecek buyurmuştur. Yani Ümmü Seleme validemiz dul bir kadın. Resulullah Efendimiz sadece Hazreti Ayşe annemizle bekar olarak evlenmiş. Diğer zevcelerin hepsi himayeye muhtaç dul kadınlar. Ama çoluğu çocuğu var. Ümmü Seleme validemiz diyor ki ya benim bu kadar çocuğum var ya Resulullah. Ben size nasıl zevcilik yapacağım diyor. Bir de bunlar seni meşgul edecek. Bu kadar nübüvvet yükünün altında Efendimiz buyuruyor ki merak etme Ümmü Seleme. Onların himayesi bize ait diyor. Merak etme. Onlar birinci kocandan kalmış ama onlara biz senden daha yakınız diye. Böylece Efendimizin terbiyesinde yetişen bu yetim yavrular sonraları hepsi hadis, fıkıh gibi İslami ilimlerde mühim şahsiyetler haline geldi. Evet, İslam bu kıymetli kardeşlerim. Böyle Müslümanlar olmaya inşallah azmederiz, gayret ederiz. Cenab-ı Kibriya Efendimiz bizlere inşallah vahyettiği dini güzel yaşamaya muvaffak eylesin. Habibi Kibriya Efendimizin sünnet-i seniyyesine, izine en güzel şekilde uymaya bizleri muvaffak eylesin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.